Deniz ve Girdap. Nilay Coşkun Deniz. Her zaman düşmanın bile mecbur kalıp gelsin istemem dediğim o acı acı kokan, tanıklık ettiği sıkıntılı saatlerin ağırlığı altında ezilip gitmiş büyük binanın koridoruna çöküp kaldım. Gelip geçen insanların sorgular nitelikteki bakışlarına aldırış etmeden öylece parlak zemini izliyordum. Hayatımın ellerimden kayıp gideceği endişesi her yanımı sarınca gözlerimin tuzlu yaşlarla dolduğunu hissedip başımı başka bir yöne çevirdim. 22 yıldır çevreme saçtığım o şaklabanca neşeden eser kalmadığı gibi tam tersini musallat etmişti başıma. Zihnimi umutsuzluğa buluyan onlarca şeytani düşünce resmen kendimi koy verip hüngür hüngür ağlamam için yarışa girmişlerdi. Yine de tek bir yaş akıtmadan oturmaya devam ettim. Kendimi dayanmaya zorlayarak beni merak eden o küçük güruha ne anlatacağımı tasarlamaya başladım. Ne denirdi ki sahi? Hala yaşamın en güzel anlarına tanıklık etmemiş, yüreği bana olan sevgisiyle dolup taşan biricik anneme ve babama bunu tam olarak nasıl söyleyebilirdim? Düşündüm. Dakikalar su gibi akıp giderken, birazdan okula gideceğimi kendime hatırlatıp yavaş yavaş toparlandım. Zaten pek de durasım yoktu orada. Çok yakında sık sık görüşene dek özleyeceğimi de hiç sanmıyordum. Yakın çevrem beni umursamazlığımla tanırdı. Buna rağmen içlerinden taş çatlasın 5 kişi bilirdi konu sağlık sorunları olduğunda nasıl da pimpirikli olduğumu. Saçım her zamankinden birazcık daha fazla döküldüğünde kel kalacağım endişesiyle yanıp tutuşan ve soluğu hemen hastanede alan biri olarak bu yönümü pek göstermemeye çalışırdım. Sonucunda hiçbir şey çıkmayacağını bildiğim her taşın altında büyük bir musibet araya araya çağırmamış mıydım zaten karanlığı? Yaşadığım sinir harbine yüzümde çarpık bir gülümseme oluştuğunu hissettim. "Eh Deniz, bak şimdi elinde gerçek bir sorun var," dedim kendi kendime. Hastanenin merdivenlerinden hızlı hızlı inerken aklımı boşaltmak için yaşadığım bütün rezillikleri, girdiğim kahkaha krizlerini ve saçma sapan daha bir sürü şey düşünmeye çalıştım. Okula varmadan biraz önce nerede kaldığımı öğrenmek için arayan en yakın arkadaşım Ezgi'yle telefonda 2 dakika kadar çene çaldım. Sesimin bir tuhaf geldiğini söyledikten sonra kendimi az çok toparlamaya çalışıp yüzüme gerçekçi bir gülümseme yerleştirdim. En yakın çevreme hatta çekirdek aileme dahil edebileceğim o muzip tatlı kızın en azından şimdilik başını şişirmek istemiyordum. Evde bol bol konuşacaktık zaten. Üstüme başıma çeki düzen verdikten sonra içeri geçip kantine doğru yürümeye başladım. Ezgi renkli sandalyelerden birine yerleşmiş, vişne suyunu içmekle meşguldü. Beni görünce gülümseyip hafifçe elini salladı. Bitmek bilmeyen enerjisiyle içine sığmayan neşesini paylaşabilmek adına kendimi biraz rahatlatıp kafamın içinde dönüp duran şeyleri onun eğlenceli ruh haline bırakmaya hazırlandım. Nitekim günaydın dedikten sonra sorduğu ilk şey, ne dedi doktor, oldu. Bütün bir sabah şişip duran içim tam da o an patladı. Toplum içinde ağlamayı pek de hoş bulmayan bir insan olarak kendimle çelişe çelişe çocuk gibi ağlamaya başladım. Her hıçkırığımda dönüp bakan insanların arasında üzerindeki şoku tam olarak atlatamamış Ezgi de vardı. 2 saniye içinde yanımda bitmiş bana sarılırken soru soran gözlerle beni izlediğini hissedebiliyordum. Toparlanmamı bekledi. Öyle sarmaş dolaş bir süre oturduk. Neden sonra yavaş yavaş dindim, artık sorunlardan da kaçamayacak kadar sakinleştim. Yine de Ezgi sabırla lafa girmemi bekledi. Onun beni baskılamayan rahatlatıcı havası, kelimelerin tek tek ağzımdan dökülmesinin en büyük sebebi oldu. "Lösemi teşhisi koydular," dedim pat diye. Bu kadar kolay söyleyebileceğimi ben de bilmiyordum. "Nasıl yani?" diyebildi sadece. "Ciddi misin sen?" 2 dakikada balon gibi olmuş gözlerimi birkaç kez kırpıştırdım. Telepatik olarak anlaşma yeteneğimiz her daim vardı. Böylece "sence değil miyim?" dediğimi hemen anladı. Bir süre sessizce oturduk. Kötü şeyleri paylaşmanın tek iyi yanı insanın kendi yüzünün hafiflediğini hissetmesidir. Ama bunu yaparken başkalarını zedelemek her zaman sarsıcı bir etkiye sahiptir. 3 gün önce depresyona girdiğimi düşünerek gittiğim hastaneden o sabah ciddi anlamda bir depresyonun eşiğinden geçerek ayrılmıştım. Sebepsiz halsizlikler, yorgunluklar, masum bir kan tahlilinin sebebi olmuş, doktordan doktora yönlendirilerek beni bu sonuca kadar taşımıştı. Kanser tıpkı diğer türleri gibi insanın içinde dört dönen belirsiz bir düşmandı ve beni de vurmuştu. Bunu henüz kabullenebilmiş bile değilken dile getirebildiğime oldukça şaşırdım. Ders saati yaklaşana kadar pek konuşmadan oturduk. İki tarafında susmayı seçtiği bu zaman dilimi geçmek bilmese de nihayetinde son buldu ve ayaklandık. Çantamı sırtıma geçirip yavaş yavaş ilerlemeye başladım. Ezgi de arkamdan beni takip ediyordu. Sonra adımlarını hızlandırıp yanıma geldi ve koridoru işgal etmeyi umursamayarak bana sıkıca sarıldı. "Bunu beraber atlatacağız," dedi kendinden son derece emin bir şekilde. Teşekkür ettim ve yeni bir sinir boşalmasından kaçmak için nazikçe kollarından ayrıldım. Sonra sınıfa gidene kadar biraz doktorun söylediklerinden, biraz da başka şeylerden konuştuk. O gün zamanın adeta putlaştığı bir gün oldu. Önce beni aramak için okuldan eve dönmemi bekleyen annemle konuşmam gerekti. Yıkıcı sessizlik, iki titrek ses, ağlamaklı bir halde verilen telkinler ve iyi dileklerle kapandı telefon. Kötü haber tez yayıldı tabii. Yarım saat içinde bütün akrabalarımın moral vermeye çalışan kibar konuşmalarını dinledim. Sonra kendimi hiç de hazır hissetmeyerek erkek arkadaşımı aradım. Biraz havadan sudan konuştuktan sonra konu kaçınılmaz bir şekilde tahlil sonuçlarına geldi. Ben de söyleyiverdim. Hayatım boyunca görüp görebileceğim en soğukkanlı insanın paniğinin kokusu kilometrelerce öteden burnuma kadar gelmişti. Ama o bunu hiç belli etmeden muzip bir tavırla "Kötüye bir şey olmaz," dedi. Güldüm. Tedaviden konuşurken saçlarımı kaybedeceğimi hatırlattım. Sürekli kusacağımı ya da halsizlikten kafamı bile kaldıramayacağımı. "Seni peşimden sürüklemek istemem," dedim. "Ayrılmamız daha doğru olabilir." Bir süre beni azarladı. İçten içe önerimi kabul etmemiş olmasına sevinerek dinlemeye devam ettim. Beni sevdiğini söyledikten sonra bütün bunlar geride kaldığından, yeni yeni çıkmaya başlayan saçlarımı severken şu zamanları gülerek alacağımıza söz verdi. Gözlerim dolu dolu gülümsedim. Sonrasında telefonu kapattık. Hayatımın bütünüyle değişmesi çok kısa bir süre aldı. Annem memleketten gelip öğrenci evimize yerleşti. Bana iyi bakabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. İlaçların yan etkileri ve enfeksiyon kapma korkusuyla bir süre sonra okulu dondurmak zorunda kaldım. "Zaten notların pek de şey değildi," demişti Ezgi gülerek. Kahkahalar atarak başımı sallarken annem, "İyileşince düzeltirsin herhalde," dedi numaradan kaşlarını çatarak. "İyileşeyim de neler yapmam ki," dedim içimden. Sağlık kaybedildiğinde hayat değerlenmez miydi zaten? Bana olan sevgisini ilk kez bu kadar yoğun hissettiğim Oğuz da İzmir'e taşındı. Zar zor para kazandığı geçici işiyle kirasını ve her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışırken boş zamanlarında benimle ilgileniyordu. Yüzüne karşı "istersen gidebilirsin" desem de her seferinde ayna gibi parlayan kafamı öpmekle yetindi. Sıkı sıkı tembihler eşliğinde ara sıra dışarı çıktık, insanların acır gibi bakan o buğulu gözleri ve kalkık kaşlarını görmezlikten gelerek yedik, içtik, gezdik. Gözüm dalıp gittiğinde ise beni batmak üzere olduğum bataklıklardan çıkardı. Onunlayken kafamın içinde hiç boğulmadım. Genelde annemle, ara sıra da Ezgi ve Oğuz'la gittim kontrollere. Doktorun odasından nefretle, öfkeyle, bazen de ağlayarak çıktım ama her seferinde tutunacak dalım kapının önünde belirdi. Arada çıkıp kafa dağıtmaya giderdik. Bazen de doğrudan eve gitmek isterdim. Kapıyı kilitleyip öylece ağlarken istemeden de olsa herkese yüklediğim ağır yükün altında ezilir, bu çilenin herhangi bir yolla hemen geçip bitmesini dilerdim. Tam bir çelişki olsa da hayatımın en güzel doğum gününü o yaz yaşadım. 7 ay sonra tedavinin iyiye gittiğini öğrenerek güne başlamanın ardından Oğuz'la kordonda güzel bir kahvaltı keyfi sürme kararı aldık. İlk kez gerçekten umut dolmuş bir vaziyette tabaktaki her şeyden keyif ala ala kahvaltımızı yaptık. Her ne kadar bir kısmını sonradan kusmuş olsam da gülümsemem bütün gün yüzümden silinmedi. Aylardır neredeyse ilk kez bir kuyunun dibinde kısılı kalmış olan bana uzatılan halatı yakalayacak gibi hissetmiştim. Bu paha biçilmez mutluluk içimde bir nehir olup akıyordu. O günün akşamı Ezgi, annem ve ben laflarken Oğuz elinde bir pastayla eve geldi. "Sen 10 numarasın dedim. Hayalet kesmir baskılı pastadan bir parmak krema alırken. Herkes bir pastaya, bir bana bakıp gülerken annemin Oğuz'un mizah yeteneğini beğenmesi de ayrıca hoşuma gitmişti. Babamın ve geri kalan herkesin şifa ve iyi seneler dileklerini kabul ettikten sonra, gece yatağımda yatarken sahip olduğum tüm bu güzel insanlar için iyileşme kararı aldım. Bu insanüstü bir güç gibi gelse de, Tanrı ile yarışma cüreti gibi görünse de, en az onların üzerimdeki gücü kadar gerçekti ve ulaşılmayı bekliyordu. Benim planım da ona ulaşmaktı. Nasılını bilmesem de ilk kez o gece bunu başaracağımdan emin oldum. Hayatımın en keyifli dönemi o gecenin ardından bir doğum günü hediyesi misali düştü kucağıma. Aylar ayları kovaladı. Doktor randevularında yanımdan eksik olmayan annem Ezgi ve Oğuz'la birlikte her seferinde gözlerimiz parlayarak hastaneden ayrıldık. Her seferinde daha da iyiye giden sonuçlar bir grup savaşçı olan bizleri yenilmez hissettirdi. Benim çok da böyle hissetmeye hakkım yoktu oysa. Bana kalsa vazgeçmek en kolay işti. Benim için çabalayıp didinen üç silahşörler, uzaklardan bile desteğini hissettiren her türlü arkadaşım ve akrabamdı kazanan. Bana sefasını ve mutluluğunu sürmek kalmıştı sadece. Minnetle ağlıya ağlıya ne yapacağımı bilmez halde oradan oraya koşuşturuyordu ruhum bedenimin içinde. Yıkılmaz sandığım duvarları kanırtıp yere yıkan o güçlü savaşçılar için ne yapsam, ne desem az gelirdi. Zaten emindim. Dileyin benden ne dilerseniz desem, iyi ol yeter diyeceklerinden. Hayatın adil olmamasının suçlusu ben değildim. Ama bu adaletsizliğin kurbanı olduğumu hissetmiştim hastalığımı ilk kez öğrendiğimde. Dünya tüm ağırlığıyla omuzlarıma çökerken bunu hak edecek ne yaptığımı sorguladım, bulamadım. Yoktu çünkü. Olacak olan olurdu ama onun altında ezilip gitmek de vardı, binbir türlü zorlukla zaferler kazanmak da. İnsanın kendi bedeni hasmı bile olurdu ama o bedenin içinde her daim bir çıkış yolu gösterecek ışıklar da yanardı. Görmeyi başarabilene tabii. Zor ki ne zor. Şimdi oturup düşününce umutsuzluğun pençesine düşmememi sağlayan insanlara ne çok borcum olduğunu bir kez daha hatırlıyorum. Yıllar geçti, saçlarım uzadı. Kesmür olma devri kapandı benim için. 2 sene geç de olsa mezun oldum. Zamanında Ezgi ile aynı dönemde mezun olamadığıma üzülmüştüm fakat ailemle birlikte o da törenime katıldı. İş, güç, rutin bir hayatın içindeydim artık. Herkese sıkıcı gelir ya, benim için mutlulukla uyanma sebebi her bir gün. Tabii bunda her sabah koruyucu meleğimin yanında uyanmanın da payı var. Gülerek bakması zor şey hayat. İçinde, ucunda mutlaka insanı umutsuzluk girdabına sürükleyen bir olay olur. O girdaptan kurtulmak her baba yiğidin harcı değildir. O yüzden uzanan elleri kabul etmek gerekir. O ellerin tutup çekmesine, boğulan insanı umut gemisine bindirmesine izin vermelidir. Çünkü o girdabı aşıp gelebilecek tek şey mutluluk ve sevgi gemisidir.